Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 30. ayrım. Göreve çağrı. Kemal sabahın çok erken bir saatinde daha kahvaltısını bile etmeden ana binaya çağrıldığını öğrenince şaşırdı. Hemen elini yüzünü yıkayıp üzerine temiz bir mintan geçirdi. Saçlarını ıslatarak iki yanına yapıştırmaya çalıştı. Ona haberi getiren adamın yanı sıra ana binaya yürüdü. Çiftliğe ilk geldiği gün götürülmüş olduğu üst kattaki odaya gideceğini zannederek merdivenlere yöneldi. Refakatçisi, "Yukarı çıkmıyoruz bey, böyle buyur," deyince çıktığı iki basamağı indi, koridorun sonuna kadar hızlı hızlı yürüdüler. Adam koridorun sonundaki büyük ahşap kapıyı tıklattı, gir emrini duyunca kapıyı açtı, Kemal'e yol verdi. Kemal kendini bir ordu komutanının odası gibi düzenlenmiş geniş bir odada buldu. Duvarın dibinde bir yazı masası, orta yerde ise üzerinde haritalarla kaplı geniş bir masa daha vardı. Masanın etrafında tanımadığı birkaç kişi haritalara eğilmiş konuşuyorlardı. Aralarından sivil giyimli bir genç adam, Kemal'e bir asker selamı çakınca, o da ayaklarını birleştirerek başıyla selamladı karşısındakini. "Ben Erkan-ı Harp Yüzbaşısı Seyfi. Buraya Ankara'dan bir geceliğine geldim. Bazı temaslarda bulunup hemen geri döneceğim." "Bendeniz Kemal Halim." "Buyurun oturun." Yazı masasının karşısındaki iskemleyi işaret etti. Kendi de masanın başına geçip oturdu. "Hakkınızda epey malumatım var," dedi. "Bu malumatı çok güvendiğim arkadaşlarımdan aldım. Sadede geleyim, sizin sarı kamış tecrübeniz varmış." "Tecrübe denebilirse tabii. Çarpışamadan donduk, kaldık biliyorsunuz. Muharebeye gönüllü gittiğinize göre gözü pek bir arkadaş olmalısınız. Sizin gibi insanlara şu anda çok ihtiyacımız var. Yunanlılar Trakya'da ilerliyorlar." "Beni silah altına mı alacaksınız?" "Lüzum hasıl olursa onu da yaparız. Lakin şu sırada istihbarat bizim için çok önemlidir. Ankara ile cephenin haberleşebilmesi fevkalade önem taşıyor." "Ah ne büyük yazık ki posta idaremiz müttefiklerin elinde," dedi Kemal. "Pek öyle sayılmaz," diye lafa girdi masanın karşı tarafında duran kalpaklı adam. "Elimizde bazı gizli telgraf hatları bulunuyor. İngilizler bizden telgraf şebekesinin şemasını istediler. Böyle bir şemanın olmadığını söyledik. Birkaç kişi hatları ezbere biliyordu. Onlarla idare ediyordu işi," dedik. "Bizi o kadar hor görüyorlar ki inandılar. Telgraf memurlarımıza birkaç hattı kendileri için ayırtıp Anadolu'ya giden bütün hatları kestirttiler. Daha doğrusu kestirttiklerini zannediyorlar. Elimizde az da olsa hala birkaç gizli hattımız var. Ama yetmiyor elbette. Kuryelere de ihtiyacımız oluyor." Kemal oturduğu yerde kulak kesilmişti. "Kemal Halim Bey, sizi hem telgraf işlerinde hem de kurye ağı içinde kullanmak istiyoruz. Bazı çok gizli raporları ve planları telgrafla yollamak mümkün değil. Burada vesika tedarikinde çalıştığınızı biliyorum ama eğer kabul ederseniz." Kemal adama lafını bitirtmedi, "ediyorum" diye atıldı. "Kabul ediyorum efendim. Her türlü vazifeyi yerine getirmeye hazırım. Cepheye de gidebilirim." "Sağlığınız cephe şartlarına müsait değilmiş. Lakin bu vazifede de yakalanarak işkence görme ve öldürülme ihtimali mevcut. İyi düşünün. Kuryeliği kabul ettiğiniz takdirde Anadolu'ya geçişinizi mümkün kılacak vesikayı hazırlatacağız Kemal Halim Bey." "Ben hazırım. Yolculuk ne zaman?" diye sordu Kemal. "Hafta başında yola çıkarsınız." "Efendim, evime bir haber yollatabilir miyim yola çıktığıma dair? Nereye gittiğimi bilmeleri şart değil ama İstanbul'dan ayrıldığımı bilsinler." "Yollatın. Ne yazık ki yüz yüze vedalaşmalar için vaktimiz dar. Zor günler geçiriyoruz. Yunanlıların ilerleyişine mani olmak için bir an önce ne lazımsa yapılmalıdır." "Elbette. Ben istediğiniz gün ve saatte hazır olacağım." Kemal konuşacak başka bir şey kalmayınca herkesi başıyla selamlayıp çıktı. En çok istediği şey gerçekleşmek üzereydi. bunca zaman kadınların arasında mahsur kalıp dedikodularını dinlediği yetmemiş gibi, şimdi de nasibine her akşam onun bir türlü katılmadığı baskınları konuşan bir koğuş dolusu erkeğin laf azanlığını dinlemek düşmüştü. Başkalarının hikayelerini dinlemekten kurtuluyordu yakında. Onun da bir hikayesi olacaktı. İleride çocuklarına, torunlarına aktaracağı hatıraları, kahramanlık destanları, maceraları. Fakat bir eziklik vardı yüreğinde. Dayısına, büyük annesine, kızlara veda etmeden gitmek, mehpareyi son bir kez öpüp koklamadan, saçlarında tüten menekşe kokusunu içine çekemeden. Zarar yok. Dönüşünde koklardı doya doya. Ailesine bir veda mektubu yazmak üzere koğuşuna yollandı. Buluşma. Hüsnü Efendi sabahın karanlığında kapının önünde atları kişneyip duran arabaya binmek için evden çıkarken girişin hemen yanındaki elma ağacının ardından bir gölge fırladı. Ama neyin? Kimsin be? Elindeki bastonu kaldırdı, hırsız zannettiği kişiye indirmek üzere. Durun durun Hüsnü Efendi, vurmayın. Benim, ben. Aa, Mehpare Hanım, ne arıyorsunuz siz burada bu saatte? Asıl siz nereye gidiyordunuz sabahın köründe? İşim var. Daha güneş doğmadı Hüsnü Efendi. Ne işi bu? Mehpare Hanım, hemen içeri girin. Saraylı Hanım sizi burada benimle görse vallahi bilmem artık ne der ne yapar. Siz Kemal Bey'e gidiyorsunuz değil mi? İçeri girin küçük hanım. Size ne nereye gittiğimden? Hüsnü Efendi, benim zevcimi görmeye gidiyorsunuz. Kim demiş? Nereye gidiyorsunuz o halde? Söyleyemem. Gizli vazife. Beyim emretti, gidiyorum işte. Mehpare Hüsnü Efendi'ye elinde tuttuğu Kur'an'ı uzattı. Kemal Bey'e gitmediğinize dair yemin ediniz ve Kur'an'ı öpüp başınıza koyunuz o halde. Ne istiyorsunuz benden Mehpare Hanım? Derdiniz nedir? Beni de götürün. Dünyada olmaz. Kocamı görmek istemeye hakkım yok mu? Beyefendiden izin alın. Mehpare adamın Kemal'i görmeye gittiğine emin olunca ısrara başladı. Sizde şu kadarcık insaniyet varsa eğer beni de yanınıza alırsınız. Alamam Mehpare Hanım. Hüsnü Efendi Mehpare'nin kolunu sımsıkı tutan pençesinden kurtulmaya çalıştı. Hüsnü Efendi, kocam nikahımız kıyıldıktan 3 gün sonra ayrıldı evden. Onu belki de bir daha hiç göremeyeceğim. Belki şehit düşecek. Yalvarıyorum size. Taş çatlasa olmaz. Ona söylemem gereken çok önemli bir şey var. Bana söyleyin, ben naklederim. Çok hususi. Hemen bir mektup yazın, siz yazana kadar beklerim. Kendim söylemek istiyorum. Olmaz dedim ya. Hüsnü Efendi kurtardı kolunu, arabaya yürüdü. Peşinden koştu Mehpare. Hüsnü Efendi, Allah rızası için ayağınızın altını öpeyim. Gözlerinden sıra sıra yaşlar iniyordu. Bakın fena oluyorum, bayılıyorum galiba. Hüsnü Efendi döndü, Mehpare'nin kül gibi olmuş yüzünü gördü. Tam düşerken belinden yakaladı kızı. Mehpare'nin elindeki Kur'an yere düşmüştü. Hüsnü Efendi la havle çekerek Kur'an'ı yerden aldı, öptü başına koydu ve Mehpare'ye verdi. Kitabınızı alıp hemen içeri girin Mehpare Hanım. Belli ki hastasınız. Ayazda büsbütün üşütmeyin. Haydi. Hasta değilim. Bakın size bir sır vereceğim. Hamileyim ben. Beyime bu güzel haberi kendim vermek istedim. O yakında Anadolu'ya geçecek. Ya döner ya dönemez. Size yalvardım. Lakin sizde hiç insaf yokmuş Hüsnü Efendi. Adam çaresizlik içinde kıvrandı. Gidin Reşat Beyefendi'den müsaade isteyin. Ondan habersiz götüremem sizi. O bilmeyecek. Sizinle gidip döneceğim. Dönüşte beni yolun başına bırakın. Ben sizden ayrı giderim eve. Halama gitmiş olduğumu söylerim. Mehpare yeniden yapıştı Hüsnü Efendi'nin koluna. Hüsnü Efendi, Kemal belki de çocuğuna ilk ve son kez dokunacak benim karnımın üstünden. Ben ona bu müjdeyi veremeden ona bir şey olursa çok vicdan azabı çekersiniz. Az sonra Mehpare arabada Hüsnü Efendi'nin yanında oturmuş, sallana pullana giderlerken adamcağız dayanamayıp çiftliğe gitmek üzere olduğunu nasıl anladığını sordu. Ben her sabah uyandığım andan itibaren ta akşam olup da yatağıma yatana kadar bütün gün kocamdan gelecek herhangi bir haberi beklerim. Bu sabah da erkenden kalkmış, pencerenin önündeki iskemleye oturmuş, Kur'an okuyordum. Atların kişnediğini duyunca camdan baktım ki bir araba gelmiş. Bir şeylerin döndüğünü hemen anladım. Sizi bahçede görünce hemen çarşafımı kapıp koştum. O telaşla Kur'an'ımı bırakmayı bile unutmuşum. Sizin yüzünüzden başım belaya gidecek, dedi Hüsnü Efendi. Girmez, ağzım sıkıdır benim. Geçen sabah gelen kadın da kaçmamıştı gözümden. Kimseye lafını ettim mi? O kadını gördünüz demek. Gördüm. Daha sonra beyefendi bizlere Kemal'in sıhhat ve afiyet haberlerini bildirince o kadının zevcimden haber getirdiğine iyice emin oldum. Allah sizden razı olsun Hüsnü Efendi. Büyük sevap işliyorsunuz bizi buluşturmakla. Hüsnü Efendi cevap vermediği gibi yol boyunca da hiç konuşmadı. Çiftliğe mehpareyi de götürmekte olduğunu Reşat Bey öğrendiğinde başına gelecekleri düşünüyordu. Kemal sabahın erken saatlerinde işinin başına oturmuş, vesikaları düzenlemeye başlamıştı. Yine çok heyecanlı bir gece geçirmişlerdi. Bütün koğuş sabaha kadar uyuyamamışlardı. Bu kez de pehlivanın başı çektiği 12 kişilik bir ekip, Ok Meydanı'nda donanmaya ait barut fabrikasına girerek barutları aşırıp Haliç'teki Aynalı Kavak tersanesine taşımıştı. İngilizler bir müddet önce depolardan silah çalındığı gerekçesiyle birkaç fabrikayı mühürlemişlerdi. Barut fabrikası bu mühürlenen yerlerin arasındaydı. Direnişçiler şüphe uyandırmamak için mühürlü kapıya hiç dokunmadan fabrikanın içine damdan girmişlerdi. Damdaki kiremitleri sökerken bir kedi gibi sessiz ve mahir olmayı gerektiren bu eylemde cambazların ekibine büyük iş düşmüştü. Kemallerin koğuşundan bu operasyona 5 kişi katılmış, geride kalanlar dua ederek, kalpleri çarparak heyecan içinde bekleşmişlerdi. Sabahın ilk ışıklarından az evvel dönen arkadaşlarının maceralarını dinlerken namaz saati gelmişti. Kemal gözleri uykusuzluktan kıpkırmızı olmasına rağmen başarıyla tamamlanan baskının keyfi içinde sahte evrakları hazırlama işine oturmuş, bir nakil ve vesikası yazmakla meşguldü ki içeriye suratında yıllık bir ifadeyle koğuş temizlikçisi girdi. Beyim, ziyaretçileriniz var. Kemal hiç üzerine alınmadı. Beyim, ziyaretçiyi bekletmek ayıp oluyor ama. Bana mı dedin Sülo? Yoksa ziyaretçi beklemiyor musunuz? Hayır. Yenge gelmiş, yenge. Yan bahçeye aldık, bekliyor. Kemal herhalde yine kadın kıyafetine bürünmüş biri mektup getirmiştir diye düşünerek uzun koridorun sonundaki kapıdan çıkıp yan bahçeye yürüdü. Uzakta çınarın altında Hüsnü Efendi'yi seçer gibi oldu. Yanında uzunca boylu, çarşaflı biri daha vardı. Acaba Azra mı diye geçirdi içinden. Azra'nın Antep taraflarına gitmek üzere olduğunu biliyordu. Belki veda etmeye gelmişti. Biraz daha yaklaşınca tuhaf bir heyecana kapıldı. O kadın Azra değildi. Hızlanarak yürüdü. Kadın feracesini açınca Kemal kalbinin duracağını zannetti. Aman Allah'ım, mehpare! Koşmaya başladı. Mehpare de ona doğru koştu. Kemal'in boynuna atıldı. Dur mehpare, gören olur. Dur, yapma. Kemal kızın kollarını boynundan çözdü, ellerini tuttu. Yaprak gibi titriyordu karısı. Gözleri yaş içindeydi. Görsünler, nikahlı zevceniz değil miyim? Size kavuşmak ne güzel. Bilseniz ne fena rüyalar görüyordum. Allah'a şükür iyisiniz. İyiyim, sen neden geldin buralara? Dayım biliyor mu geldiğini diye sordu Kemal. Hüsnü Efendi'nin peşine takıldım. Kemal'in elini karnının üzerine koydu. Biz çok özledik sizi. Hüsnü Efendi'nin bu tarafa geleceğini tahmin edince ana oğul onu göz hapsine aldık ve işte şimdi buradayız ikimiz de. Mehpare, sen sezgileri ne kuvvetli bir insansın. Beni her an bir başka şaşkınlığa düşürüyorsun, dedi Kemal. Ben de dün geceden beri seni nasıl görebilirim diye kıvranıyordum. Beni rüyanızda mı gördünüz yoksa beyim? Mehpare kocasına cilvelenirken yanı başlarında bitiveren Hüsnü Efendi hemen lafa girdi. Beyefendi size bir mektup yolladı. Çabucak okuyun ve cevaplayın küçük bey. Fazla vaktimiz yok. Mektubu kuşağından çıkarıp Kemal'e uzattı. Kemal çınarın dibine çöktü, mektubu okudu. Ayağa kalkarken cevap yazmaya içeri giriyorum dedi. Siz beni burada bekleyin. Hızla uzaklaşan kocasının peşinden gitmeye yeltendi mehpare. İçeri giremezsin canım. Yabancıları, hele de kadınları istemezler burada. Zaten ne cesaretle geldiğini aklım almıyor mehpare. Ya takip edildinizse, ya başınıza bir şey gelirse, takip filan edilmedik. Kaldı ki ben sizi görmek için tehlikeye de atılırım beyim. İki can taşıyorsun, kendine dikkat etmelisin. Hüsnü Efendi deli olmalı seni getirdiği için. Ona kızmayın sakın. Ben çok ısrar ettim. Hatta ona deyin ki size yine haber getirecek olursa yanına beni de katsın. Haberli olursam yiyecek ve temiz çamaşır da getiririm. Başka sefer olmayacak mehpare. Bu hafta içinde ayrılıyorum buradan. Ne? Dayıma anlatırsın. Garp cephesinde postacı olarak görev yapacağım. Ah nasıl da içime doğmuş. Beyim ben de gitmeliydim sizinle. Yanınızda olmalıydım. Neler diyorsun kuzum? Ben senin buraya gelmenden dahi endişe duydum. Bir an sustu Kemal. Karısının iki elini ellerinin arasına aldı. Mehpare bakma böyle dediğime. Aslında iyi oldu geldiğin dedi. Seninle vedalaşamadan, helalleşemeden gitmek istemiyordum. Büyük anneme, dayıma, yengeme, kızlara da söyle. Ev halkına de ki haklarını helal etsinler. Muharebeye katılacak değilim. Lakin yapacağım iş ne de olsa tehlikelidir. Bana bir şey olursa dayıma emanetsin. Şimdi ona bir mektup yazıp göndereceğim seninle. Beni kimselere emanet etmeyin. Sağ salim dönüp gelin beyim. Ben sizi bekliyorum. Oğlum da bekliyor. İnşallah. Kemal karısının ellerini bırakıp iç avluya yürüdü. Mehpare Hüsnü Efendi'nin yanına sendeleyerek döndü, çınara yaslandı. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım dedi. Kocamı sayenizde bir kere daha görmüş oldum. Müjdenizi verdiniz mi? Mehpare ne müjdesi demek üzereyken hatırladı. Allah razı olsun sizden dedi. Sessizce Kemal'i beklediler. Kemal biraz sonra elinde birkaç zarfla döndü. İkisini büyük annesiyle dayısına, diğerini mehparenin tanımadığı birine yazmıştı. Mehpare zarfların üçünü de koynuna soktu. Haydi efendim artık dönelim dedi Hüsnü Efendi. Yolumuz uzun. Azıcık daha lütfen. Mehpare Kemal'in koluna girip uzaklaştırdı genç adamı. Hüsnü Efendi az ileride mırıl mırıl konuşan çifte önce duygulanarak bakarken konuşmaları uzayınca huzursuzlanmaya başladı. Mehpare Kemal'in ellerini karnının iki yanına bastırmıştı. Yanlarına gitmek istemiyordu ama etrafta kuşaklarından silahları gözüken iri yarı adamlar dolanıyorlardı. İlerideki mazıların arkasında talim yapan bir tabur vardı. Arkada kalan sarı boyalı binaya doğru yaralı olduğu her halinden belli olan iki büklüm birini taşıyorlardı. Bakışlarını nereye çevirse görmemesi gerektiğine inandığı bir başka manzaraya tanık oluyordu. Rahatsız olmuştu. Kemal Bey, hadi artık yolumuz uzun diye seslendi. Mehpare ve Kemal el ele geldiler. Kemal onlarla dış avluya kadar yürüdü, karısına sarıldı, alnından öptü, sonra Hüsnü Efendi ile vedalaştı. Mehpare Hanım'a çok dikkat et. Sarsmadan götür emi Hüsnü Efendi dedi Kemal. Anlayışla baktı adam, konaktan çıktığından beri ilk defa mehparenin gelmesine izin verdiği için memnuniyet duydu. Mehpare'nin ellerini Kemal'in kolundan sökmek kolay olmadı. Bana bir adres bırakmalısınız. Oğlumuzun doğumunu haber vermek isterim. Öğrenir öğrenmez yazarım. Bir daha buluşana kadar sevgili beyim, yolunuz açık olsun. Dönüş yolunda mehparenin yol boyunca ağlayacağını bilmiş gibi Hüsnü Efendi bu sefer genç kadının karşısına değil, arabacının yanına oturdu. Saatler sonra semtlerine geldiklerinde arabayı durdurdu, mehpareye yolun başında inip eve yürümesini söyledi. Doğruyu söylemeye karar verdim dedi mehpare. Beyefendi çok kızacak. Beyefendiye siz arabacının yanına bindikten sonra size fark ettirmeden gizlice arkaya tırmandığımı söyleyeceğim. Bütün suçu üzerime alacağım. Sizinle kimse başa çıkamaz küçük hanım dedi Hüsnü Efendi. Buyurun inin. Emanetleri bana verin. Beyefendiye götüreceğim. Ben de sizinle geliyorum. Kemal Bey'in dayısına nakletmemi istediği şeyler var. Arabayı köprünün başında bırakacağım. Pazarlığımız oraya kadardı. Siz onca yolu yürüyemezsiniz. Yürürüm. Genç kadının inadını bildiği için dişlerinin arasından ne halin varsa gör diye söylenerek parasını ödemek üzere arabacının yanına geri döndü Hüsnü Efendi. 30. ayrımın sonu. Sayfa 280-291. Devamı 31. ayrımda.